Bye bye Türkçe.
Ayrım 49.
Türkçe bilim dili olsun. Tempo 1997. Dünyanın el üstünde tuttuğu bir bilim adamısınız. Bilim dünyasına kazandırdığınız kuramlarınız, teorileriniz var. Ayrıca Türkçe ile çok ilgilisiniz ve bilim için en uygun dil diyorsunuz. Dille ilginiz nereden? Bizim bütün sülale dilci olduğu için çocukluktan beri çok meraklıyım. Her ülkenin dilini biraz öğrenmeye çalışırım çünkü benim için dil bir çeşit matematiktir. Gerçekten Türkçe bilim dili olmak için en uygun dillerden mi? Dış ülkelerde bir sürü fizik, kimya, moleküler, biyoloji formülleri çıkardık. Ondan sonra bunlar etrafında ekoller gelişti, bizim teoriyi takip edenler oldu. Kavramı siz yaratınca adını da siz koyuyorsunuz. Nasıl koyacağız? İngilizce'de kelime türetme yeteneği yok. Çünkü İngilizce diye bir dil yok. %60'ı Latince, %20'si Fransızca, %10'u Almanca. İngilizce'de kendinden kelime türetme yeteneği kalmamış. Mesela slow, slowly o kadar. Eskiden Latince'den, eski Yunanca'dan türetiyorlardı. Şimdi bilimde ağırlık Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nde orta öğretim zayıf olduğundan türetemiyorsunuz. Çok akıllı birileri bir şey ürettiğinde Latince ve Yunanca bilmediğinden terimi nasıl üretecek? Uzunca bir cümle kuruyor. Light amplification filan. Baş harflerini alıyor, lazer oluyor. Bu kullanılıyorsa dil bilimcilere göre o dil perişan halde demektir. Çok komik misaller de çıkıyor. Bilgisayarda kullanılan random access memory, yani RAM mesela. Bakın, sokaktaki Amerikalıya RAM dediniz mi koçtan söz ediyorsunuz sanır. Böyle bir anlamı da var. Türkçe çok eski ve zengin bir dil oysa, değil mi? Türkçe 10 bin senelik ve matematiksel yapısı hiç değişmemiş bir dil. Farsça, Arapça almıştır ama matematiksel yapısı değişmemiş. Kökler, takılar var. Latince'de de vardır bunlar. Türkçenin ses uyumları var. Hepsi de geometriktir. Kurallara göre kelimeyi türetirsin, sokaktaki adam da anlayabilir bunu. Bir örnek vereyim. Benim yaptığım kuramlardan bir tanesi elektronların, ben eksicik derim, birbirinden aradaki itmelerle kaçışması olayı molekül yapısına bunlar tesir ediyor. Kuramını yapmıştım, adı elektron correlation. Sokaktaki Amerikalı, hatta tahsilli Amerikalı dahi anlamaz. Correlation 10 tane ayrı manaya gelen bir kelime. Ben oturup Türkçelerini de buluyorum. Eksiciklerin kaçınımı dedim buna. Sokaktaki bir şoföre söylesem, eksili bir şeylerin birbirinden kaçış olayı diye gözünün önüne bir şey gelir. Bir de bir özelliği var Türkçenin. Ben diyorum ki, dünyadaki bilim adamları oturup ortak bir yayın dili lazım. Nasıl bir dil olabilir deseler ve de haçlı kafatasından kendilerini kurtarabilseler, eminim ki Türkçe gibi bir dili ya da Türk dillerinden birini seçerler. Ayrıca şimdiki yazımızın bir özelliği daha var. Bunu da bozmaya çalışıyorlar ama yazdığın gibi okur, okuduğun gibi yazarsın. Türkiye bilim açısından oldukça gerilerde. Türkçe gitgide daha çok bozuluyor. Acaba bilimle dil arasında ilişki var mı? Olmaz olur mu? Eylül ayında Romanya'da Balkan Fizik Kurultayı oldu. Türkiye'den 130 kişi gitti. Hepsi de genç fizikçiler. Çok şaşırdılar. Romenler İngilizce bilmiyor, hiç bilim olmaması lazım o halde diye düşünüyorlardı. Oysa bunun tam tersi. Romanya'da bilim Türkiye'nin 100 kat ilerisinde. İtalya'da 1000 kat ilerisinde. İtalya bazı dallarda, örneğin anorganik kimyada dünyanın bir numarası. İtalyanca oluyor bu iş. Rusya'da matematik Rusça, matematikte dünyanın birincisi Rusya. Devletin bir bilim politikası da yok galiba. Siz ayrıca 5000 kişinin her yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesine de kızıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de imkanlar aslında Romenler'de yok. Bir sürü paralar harcandı bilim için. Milyonlarca dolarla İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri üniversiteleri besleniyor. Ben Amerikalılara size Marshall planı uyguluyoruz, üzülmeyin diyorum. Bütün millet İngilizce öğreniyor, yeni üniversiteler kuruluyor. Peki madem İngilizce oluyordu da niye bilim gelişmedi? Binlerce bilim adamı var şimdi Türkiye'de. İçlerinde çok akıllı gençler var. Takdir ediyorum. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Dışarıda sorduğunuzda Türkiye'nin kendini gösterdiği bir saha yok. Romanya'nın, Polonya'nın var. Yok diyor ki dışarıda yayın yapılacak. Türkiye'de yayın yapmak neredeyse yasak. Program yok. Devletin bilim araştırma siyaseti yok. Olması için sanayi siyaseti olması lazım. Onun olması için de dış siyaseti olması lazım. Ha, bir şey var. 50 senedir Avrupa ve Amerika'ya yalvarıyoruz. Senin eğitim siyasetin var mı? Yok. Var ama söylenmiyor. Çok araştırınca bulunuyor. Bütün millet 250 kelimelik Tarzanca İngilizcesi öğrensin, başka bir şey öğrenmesin. Şimdi bu mantıklı mı? Türkçenin gittikçe daha anlaşılmaz hale gelmesinin, yok olmasının sistemli bir şekilde yapıldığını mı iddia ediyorsunuz? İngilizler 1953'te başladılar buna. Hükümetin de bilerek mi yaptığını söylüyorsunuz? Çok sinsice giden dışarıdan güdümlü, içeride de yardakçısı çok bol bir siyaset bu. Niye bilim yok? Mesela doktora yaptırıyoruz. Doktora da öğretilen bir şey vardır. Kendi kendine düşünüp soru sorabilmek, sorunu çözebilmek için kendine güvenmek. O zaman bilimci olursun. Şimdi insanların bilim yapabilmeleri için bir haysiyetlerinin, güven hislerinin olması ve gelişmesi lazım. Bir millete sen daha ortaokuldan, ilkokuldan dilini doğru dürüst öğretemezsen bilim adamı çıkmaz. Bir şeyler ezberler oraya gelir. Bu kadar senedir bilim geri gitmiştir. Belki makale sayısına bakarak bir gıdım gitmiştir ama önemsizdir bu. Bir kere bilimle eğitim düzeyi arasında çok büyük bir ilişki var. Millete yutturdular. Her kesimde var. Bazı RP'liler arasında gördüğüm İngilizce ve İngiliz hayranlığını ben hiç kimsede görmedim. Topyekun hayranız. Toplu bir cinnet mi geçiriliyor? Ne cinneti? Toplu beyin ameliyatına uğradık. Yabancılar yapıyor, ortamda hazır. Dilini önemseyen birçok ülke görüyoruz. En önemli örnek Fransa. Bu ülkenin televizyon, radyo programlarında, gazetelerinde en kötü gazete ya da program olsun fark etmiyor, mükemmel Fransızca bir mecburiyet. Mesela Japonya, 1868'de batılılaşalım lafları başlayınca tek bir kişi kalkıp Japonca ile olmaz, İngilizce olsun demiş. Ertesi gün adam ölü bulunmuş. Bir daha da kimseden böyle bir laf çıkmamış. Sonradan öğrenmişler ki bu adam 3 sene Amerika Birleşik Devletleri'nde ataşelik yapmış, yani kafaya alınmış. O gün bugün her şey Japonca. Biraz da cahillikten ötürü dil önemsenmiyor diye düşünüyoruz hep. Ben de 30 sene evvel öyle düşünüyordum. Kurcaladığımda her dönemde sağ hükümet, sol hükümet, askeri dönem önüme gelenle konuştum. Baktım ki yetkili insanlar bu işi bilerek ve haince yapıyor. Herkes hıyanet içinde o zaman. Evet, millet değil, biraz kamuoyuna yayılmaya başladı neyse ki. Türkiye'de eğitim Türkçe olsun dediğinde hiçbir şey olamazsın. Benim yetiştirdiğim en kötü doktora talebesi Yunan Kleantis diye birisidir. Kaşıkla verdik ağzına. Yunanistan'a döndü, adına enstitü kurdular, başına koydular. Ben şikayetçi değilim. Bana Türkiye'de ne zaman gel şu işi yap dediler, olmaz. Niye? Türkçe dediğin anda sen kara listeye girersin. Hangi hükümet olursa olsun hükümetle ilgili değil zaten. 1995'te Türkiye Yazarlar Birliği'nin yılın fikir adamı ödülünü aldınız. Bizde fikir adamları pek hale alınmıyor galiba, ne dersiniz? Bizim milletten şikayetimiz yok, alınıyor. Türkiye'nin her tarafından mektup telefon geliyor. Bakın bir olay anlatayım. Mehmet Sağlam YÖK'ün başına geldiğinde biri dedi ki, illa gel gör YÖK başkanını. Sonunda nezaketten merhaba demeye gittim. Girdim içeri, sarıldı öptü, dedi ki, 20 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora yaparken Türk öğrencilere bilim ve eğitim kendi dilinden olur çerçevesinde bir konuşma yapmıştınız. İçime işlemişti söyledikleriniz. Ben, aa, hayret dedim. Bir iki sene içinde YÖK'te bir takım komiteler kuruldu. Bütün üniversitelerden, her daldan bilim adamları seçildi. Başkanlarından oluşan bir tane de strateji kurulu kurdu. Başına da beni seçmişler. Hem Türkçe hem İngilizce yayınlanacak çok ciddi araştırma sonuçlarını içeren dergilerle başlayalım dedik. Ben iyi hoş sizi buradan uçurur Kemal Gürüz'ü YÖK başkanı yaparlar bu işi biter dedim. Gelen zatın da ne yapacağını baştan söyledim. 6 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüm. Gürüz gelmiş, bir fax geldi bize, projeyi erteledik diye. Burası Türk devleti ise birinci vazifen Türk dilini, kimliğini, kültürünü geliştirmektir. Atatürk onun için bu kurumları kurmuştur. Her ülke için böyledir bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci vazifesi eğitimi Türkçe yapmaktır. Atatürk'ün ömrünün yarısı misyoner okullarını kapatmakla geçmiş. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Ben Atatürk'ün milliyetçiliği Ziya Gökalp'ten gelen kültür milliyetçiliğidir. Cümle yanlış anlaşılabilir diyorum. Büyükada'da bir ilkokulun duvarında iki satır yazı gördüm. Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Meğerse o iki cümleymiş, bir cümle değil. Yabancı dille öğretim ihanettir. Orkun Dergisi 1 Mart 1998. Sayın Sinanoğlu, ilim sahanız apayrı bir dal üzerine olduğu halde neden Türkçeyi bir dava haline getirdiniz? Bunu hep soruyorlar. Neden bilimden, teknikten bahsetmiyorsun diye. Bahsedeceğiz de dil olmadan hiçbir şey olmuyor. Dil olmadan millet olmaz. Millet olmayınca da toplum köleleşir. Üst tabakası acenta, alt tabakası hamal durumuna gelir. Fizikten, matematikten ben de bahsetmek istiyorum. Ama bir yanda dil gidiyor. Dünyada Türk'ü tarihten silme çabası var. Böyle acil bir mesele karşısında herkesin önce dille uğraşması lazım. Türk'ü tarihten silme çabasında dille ilgili olarak nasıl bir taktik uygulanıyor? Bir zamanlar milliyetçilerin düzenlediği toplantılarda çok iyi milliyetçi olarak bilinen insanların değme masonlara taş çıkartan propagandalarını dinledik. Bu ne biçim iştir diye sorduk. Çok iyi bir milliyetçidir, antikomünisttir cevabını aldık. Ha, o zaman uyandık. Milliyetçilik eşittir antikomünizm haline getirilmiş bir çoğunun kafasında. Orada bir kavramı kaydırmışlar. Solculara da yapmışlar aynı şeyi. Sol deyince aklıma anti-emperyalist gelirdi. Bir baktık ki sol da Amerikancı. Onu da değiştirmişler. Ayrıca o da solculuk eşittir antifaşizmden ibaret kalmış. 1970'lerde Amerika'daki Ford Vakfı'nın merkezine gittim. Bu vakıf Türkiye'de de epey faaliyetlerde bulundu. Hani siz Türkiye'yi komünizme karşı koruyordunuz, nasıl oluyor da komünistleri destekliyorsunuz dedim. Ford'un Türk masasındaki adam yarı buçuk Türkçesiyle ne olacak dedi. Onlar liberal. Ha, orada da uyandık. Ne demek liberal? Yani gayrimilli. Batı'nın derdi ne komünizmdir, ne dinciliktir, ne solculuktur. Bir tek dertleri milli menfaatlerini düşünenlere düşmanlıktır. Bunlara ya faşist derler ya komünist derler. Şimdilerde durum değişti. Şimdi de laik, antilaik, yobaz, gerici, fundamentalist ve benzeri gibi laflar ürettiler. Bunları bütün dünyaya yayarlar. Bakın burada kelime oyunlarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burada yine dilin önemi ortaya çıkıyor. Bu Amerika'nın bilinen taktiğidir. 6 ay, 1 sene öncesinden bir kelime türetir. Şimdilerde fundamentalizm buna örnektir. Birdenbire hiç yeri yokken bütün basında bu laf geçer. Bir de bakarsınız kendi basınımızda herkes papağan gibi tekrarlamaya başlamış. Milliyetçilik deyince ben ve benden önceki neslin anladığı farklı bir kavramdır. Şimdi milliyetçilik kelime olarak nasyonalizm diye tanıtılıyor. Halbuki bir batı dilinde nasyonalizm deyince ırkçılık, şövenlik akla gelir. Başka da bir manası yoktur. Milliyetçilik nasyonalizm kaynaklı olarak tercüme edilince ırkçılık, faşistlik gibi menfi kavramlar çağrıştırılıyor ve gerçek milliyetçilik gözden düşürülüyor. Ben liseden beri bu çemberin içerisindeyim. İngiliz ajanı Browning, İngilizce eğitimi bir Türk okulu olan Yenişehir Lisesi'nde başlattı. 20 sene sonra da bu başarısından dolayı İngiltere Kraliçesinden madalya aldı. 1953'e kadar Türkiye'de İngilizce eğitim yapan bir tek Türk okulu yok. Hatta buna tepki de vardı. Çünkü misyoner okullarının birçoğunu Atatürk kapatmış. 1950'lere gelene kadar yabancı dille eğitime direnme görülüyor. Yabancı dille eğitim veren Robert Kolej, Saint Joseph gibi birkaç okul var. O zaman bu okullara İstanbul'un tatlı su Frengi zenginlerinin çocukları giderdi. Bizler misyoner okullarına gidenlere soğuk bakardık. Daha sonra özellikle Türk okullarına çengel attılar. Bir de baktık ki her tarafta Anadolu Lisesi adıyla İngiliz misyonerliğini bize yaptırmaya başladılar. Maliyeti bize ödetiliyor. Ortada dolaşan yabancı misyonerler olmadığı için tepki de almıyor.
Ayrım sonu.